Ayrım 4.
Karşısındakileri ancak bir kısmına verebildiği büyük ilim denizine dalmıştı. İstihsal kooperatiflerine gelince, istihlak kooperatiflerine gelince, kooperatifçiliğin memleketin ekonomik bünyesi üzerinde yapacağı şifakar tesirlere gelince diyerek meseleyi her tarafından ele alıyor, tüketmeden bırakmıyordu. Nihayet ağzı kurumuş fakat gözleri kendi sözlerinin heyecanıyla yaşanmış bir halde ve "Söyleyin bakalım, şimdi aklınız yattı mı, beni iyice anladınız mı?" sorusuyla konferansını bitirdi. Bütün köylü dinleyiciler derin bir uykudan uyanır gibi kımıldadılar. "Çok doğru dedin, hepimiz anladık," diyerek hatibi mükafatlandırdılar. Sonra hep birden yerlerinden kalkıp bir kenara çekilerek misafirlere yol verdiler. Herkes çıktıktan sonra içeride 5-10 köylü ile nahiye müdürü, bir de şehirden gelenler arasında bulunan eski bir köy öğretmeni kalmıştı. Bu sonuncusu şüpheyle dolu gözlerini kabahatli gibi hepsi önlerine bakan köylülere çevirdi. "Ülen, ne anladınız o efendinin dediklerinden?" diye sordu. Köylüler cevap vermeden birbirlerinin yüzüne baktılar. Nahiye müdürü öğretmenden cesaret almış gibi gülümseyerek, "Hadi canım, doğrusunu söyleyin. Ben bile bir şey anlamadım da siz ne anlayacaksınız?" dedi. Bunun üzerine köylülerin birkaçının yüzünde hafif bir gülümseme dolaştı. Nihayet içlerinden orta yaşlı bir genç nahiye müdürünün ve yaşlıca öğretmenin yanına sokuldu. "Aslında ararsan biz de bir şey anlamadık ama, müdür bey," dedi. "Ne edelim, dinledik işte." Öğretmen bir talebesini paylar gibi, "Peki, ne diye anlamadık demediniz öyleyse? Adamcağız kaç defa sordu da," dedi. Köylü içinden gelen bir görüşü zapt etmek istiyormuş sandıracak kadar ciddi bir çehreyle, "Aman beyim," dedi, "anlamadık diyelim de bir daha baştan mı anlatsın?" 1941. Yeni Dünya. Bu civarda kendilerine aptal denilen Türkmenlerden iki davulcu, bembeyaz ve uzun şalvarlarını uçurup davullarını havada savurarak toprak damlardan birinin üzerinde oynuyordu. Biri yaşlı, biri gençti. Baba oğul oldukları ilk bakışta anlaşılacak kadar birbirlerine benziyorlardı. Yaşlısı esmer yüzlü, kırçıl sakallı, orta boylu bir adamdı. Halinden umulmadık bir çeviklikle sıçrıyor, dönüyor, davulunu fırlatıp yeniden tutuyor, tokmağını havada çeviriyor, bu sırada hiç aralık vermeden boyuna çalıyordu. Genci biraz daha uzun boylu, zayıf ve adam akıllı güzeldi. Babasına göre daha ağır davranıyor, arada sırada dönüp hoplasa bile daha çok olduğu yerde davuluyla beraber eğilip doğrularak ve başını ikide bir de geriye fırlatıp kasketinin altından yüzüne dökülen simsiyah saçlarını yana atarak babasını aşka getirmek ister gibi bütün kuvvetiyle çalıyordu. Köy bir sırtın üzerine set set sıralanmış evlerden ibaretti ve alt taraftaki evin damı üst taraftakinin önünden geçen sokaktı. Bütün bu damların üstü genç, ihtiyar kadınlarla dolmuştu. Bir kısmı öbek öbek olmuş konuşuyor, bir kısmı kucağındaki yahut yanındaki bebeklerle uğraşıyor, onları emziriyor, bir kısmı da aşağıda davulcuların etrafında itişip kakışan biraz daha büyükçe çocuklara bağırıyordu. Erkekler düğün evindeki bir odaya tıkılmışlardı. Kapıdan başka hiçbir yerden ışık almayan, toprak tabanlı odanın bir kenarında, alçak bir sesin üstündeki şehirden getirdiği iki misafiriyle hancı Yakup Ağa oturmuştu. Düğün sahibi, Güvey'in büyük kardeşi, dört yana koşup ortalığı idare, misafirlere ikram ediyor, kapıya yakın bir yerde pünekleyip duran ihtiyar bir aşağı, "Ne duruyorsun, çalsana," diye sesleniyordu. 25-30 kişi kadar insan, küçük odanın kenarlarına sıkışıp oturmuşlar ve ortada ancak bir buçuk adım eninde ve boyunda bir yeri açık bırakmışlardı. Aşık sazını eline alıp gayet tatsız ve bozuk düzen bir hava çalmaya başlayınca köşelerden birinde yarı karanlığa gömülmüş duran bir kadın ortaya çıktı. Kaşıklarını avucuna yerleştirerek daracık yerde dönüp oynamaya kalktı. Fakat odadakilerin hiçbiri ne kadına ne de saza kulak asmıyorlar, önlerine bakmakta yahut birbirleriyle fısıldaşmakta devam ediyorlardı. Yalnız şehirden gelen misafirler mühim bir şey görüyorlarmış gibi boyunlarını uzatıyorlar, birbirlerine ve Hancı Yakup Ağa'ya manalı gözlerle bakıp gülümsüyorlardı. Saz, cılız bir sesle oyun havasına benzer bir şey çalıyor, ortadaki kadın ise etrafındakilere küfretmeye hazırlanır gibi suratını buruşturup kaşlarını çatarak iki yanına döner gibi yapıyor, bir sağ ayağını, bir sol ayağını yerden kesiyor, arada sırada da kendisinden beklenen küfrü söyler gibi hırçın bir tavırla kaşıkları sıkırdatıyordu. Bu sırada genç efendilerin oturduğu sekinin karanlık bir köşesinden kalın ve hakim bir ses, "Hüseyin!" diye bağırdı. Saz ve oyun durdu. Düğün sahibi sesin geldiği yere seyirdi. "Buyur ağam." "Ülen, bu kötü avradı nereden buldunuz? Düğününüze yakıştıramadım." Hancı Yakup Ağa kocaman eliyle ortada oynayan karıyı gösteriyor ve dik sesiyle söyleniyordu. Kadın oyunu bırakıp bu tarafa kulak vermeye başlamıştı. Etrafta oturanlar da Yakup Ağa'nın fikrine katılıyorlar. Düğünde oynatmak için getirilen kadının sıskalığını, suratsızlığını ileri sürüyorlar, elleriyle göstererek ''Baksana Ülen Hüseyin, marazın biri!'' diyorlardı. Kadın onların bu sözünü tasdik eder gibi kesik kesik öksürerek ''Neyim varmış ki? Oyna derseniz oynarım. Daha ne istersiniz ki? Bana buralarda ünlü yeni dünya derler.'' diye söze karıştı. Fakat onu dinleyen yoktu. Güveyin kardeşi Hüseyin, Yakup Ağa'nın yanında sokularak kulağına eğilmiş, özür dileyen bir sesle mırıldanıyordu. ''Kusura kalma ağam, şehre ben gidemedim. Düğün telaşesi işte. Bizim oğlanlar da bunu bulup gelmişler. Başka yokmuş hani de.'' Yakup Ağa, ''İş size kalırsa tabii böyle olur.'' diyen bir eda ile başını salladı. Sonra kalın sesiyle ''Birini bizim hana yollayın, katibe söylesin, Deli Emine'yi çağırsın.'' dedi. Hüseyin derhal dışarı fırlayıp 2 saat uzaktaki şehre birini yolladı. Yakup Ağa'nın itibarı köyde çok büyüktü. Şehre inen herkes onun hanında kalır, ekinini, yününü satmakta onun aracılığından faydalanır, sıkışınca ondan para alır, hükümette işi olsa yahut bir vukuat yapıp mahkemeye düşse ondan medet umardı. Bir kötü avrat için hatırını kırmak doğru olmayacaktı. Zaten yeni dünya dedikleri bu karının da yüzüne bakılır hali kalmamıştı. 3-5 sene evvel ortaya çıkıp gençliği sayesinde biraz nam kazanmış fakat çabuk kötülemişti. Hüseyin tekrar içeri girdiği zaman kadını bir kenara oturmuş, etrafındakilerle mülakaşa eder buldu. Deli Emine gelip de ne olacak? Bir düğüne bir avrat yetmez mi? Yanındakilerden biri, sen de kendini avrat mı sayıyorsun? Böyle düğüne çok bile. Sekide oturan ve ilk defa bir köye gelmişe benzeyen şehirli efendiler pek eğlenceli buldukları bu konuşmaya fıkır fıkır gülüyorlardı. Kadın boyalı ve dağınık saçlarını sinirli sinirli toplamaya çalışıyor ve sapsarı dişlerini göstererek her ağzını açına laf yetiştiriyordu. Yüzü yanaklarındaki şekilsiz ve morumsu allıkları görünmez edecek kadar kızarmıştı. Gözlerinin altındaki buruşuk deri ikide birde ürperiyor, sıska çehresinde ifadesiz birer nokta gibi duran siyah ve biraz kanlı gözleri zaman zaman parlayıveriyordu. Öksürüğü de artmış gibiydi ve her öksürüşünde yanakları daha çok kızarıyordu. Nihayet etrafına laf yetiştirmekten yorulmuş gibi başını duvara dayadı. Altı yamalı ipek çoraplarını ortaya uzatarak gözlerini kapadı. Odada bulunanlar teker teker dışarı çıkıp davul çalan aptallara seyre gittiler. Yakup Ağa da şehirden gelenleri aldı, köyü gezdirmeye götürdü. Sokaklarda bir sürü çocuk vardı. Ya birbirlerini yahut tavukları kovalıyorlar yahut da evlerde abdesthane olmadığı için bir duvar kenarına çömelip abdest ediyorlardı. 12 yaşlarında kadar görünen sarsak bir oğlan bir kapının eşiğine oturmuş, ağzından siyahlar akarak geçenlere sırıtıyordu. Köye gelirken uzun bir seyahate çıkmış gibi ayaklarına çizme, başlarına spor kasket ve gözlerine siyah gözlük geçiren efendiler, yanlarında yerli bir hükümdar azametiyle yürüyen Yakup Ağa'ya ecnebi seyyahlar gibi ardı ardına sualler soruyorlar, bazen de birbirlerine yabancı bir dilde bir şeyler söylüyorlardı. Köye dair her öğrendikleri şeyden sonra yüzleri, bunu eskiden biliyorlarmış da yalnız bir kere daha duymak istemişler gibi bilgiç bir ifade almaya çalışıyor, kaşları düşünceli bir kıvrıntı ile geriliyor ve başları ''Tabii, tabii, malum'' der gibi sallanıyordu. Mevsim Mart başlarıydı. Karlar erimiş, köyün yolları bazı çukur ve gün görmez yerlerde pis kokulu bir çamur yığını haline almıştı. Dört yana koşuşan tavuklarla çocukların saçtığı çamur, efendilerin ütülü külotlarına sıçramış ve yüzlerini buruşturmuştu. Tekrar düğün evine döndüler. Şimdi boşalmış olan yarı karanlık odada oturup köylülerimizin medenileşmesi çarelerini bulmaya başladılar. Fakat 10 dakikadan fazla bu mevzuda duramadılar. Şehir dedikodularına, maaş, ücret, barem meselelerine geçtiler ve biraz sonra da uyuyiverdiler. Deli Emine akşama doğru yüzü keyifli bir gülüşle parlayarak köye geldi. İşte onun kıymeti böyle eninde sonunda anlaşılır ve şöhretine kapılıp yeni dünyayı çağıranlar nihayet ona muhtaç olurlardı. Arkasında bir sürü meraklıyla beraber odaya girince evvela oturanların kibar kibar ellerini sıktı, bir köşede kendisine hiç saklanmadan düşmanca bakan yeni dünyaya tepeden bir boncuk fırlattı. Sonra bir kenara oturarak acele hareketlerle oyuna hazırlanmaya başladı. Tombul vücuduna ve 40'a yaklaştığı açıkça görülen yaşına rağmen çok hareketli, pek çevik, adeta sabırsız bir hali vardı. Ayağından beslerini, kalın bir yün çorabı, bunun altından da kısa bir erkek çorabını çıkardı. En altta meydana çıkan müstin çoraplı ayağına, yanına açtığı bohçadan aldığı, arkası kırmızı meşin, burun tarafı rugandan, yüksek ökçeli iskarpinlerini geçirdi. Sırtından mantosunu, hırkasını ve pazen entarisini sıyırdı. Bu sırada alttaki pembe ipek entarinin biraz yukarı kalkarak etli ve esmer butlarından 4-5 parmak boyunda bir kısmı meydanda bırakmasını temin etti. Başından örtüsünü attı ve ince belik saçlarını arkasına döktü. Kaşıkları eline aldığı gibi ortaya fırlayarak saza işaret etti. Odanın toprak tabanına serilen kilimlerden bulut bulut tozlar kaldırarak oynuyordu. Yorulmak bilmez bir hali vardı. Kınalı ellerindeki kaşıkları kıyasıya çarpıyor, göbek atarken arkaya yatıp başını kenardakilerden birine kucağına uzatıyor, iri dişlerini gösterip sürmeli gözlerini süzerek baygın baygın gülüyordu. Nihayet orada bulunanları kafi derecede füsyonuna bağladığına kanaat getirince her imtihana hazır bir güvenişle yeni dünyaya döndü. ''Ne oturup duruyorsun? Kalsana beraber oynayalım.'' dedi. Sısla kadın bir an tereddüt etti. Karşısındakini etraftaki seyircileri kin dolu fakat halsiz bakışlarla süzdü, sonra yavaşça doğrularak ortaya çıktı ve oyuna katıldı. Evvela vücudu hiç hareket etmiyor gibiydi. Göğsünün hizasına kadar kalkan kolları kasılmış gibi dimdik duruyordu. Yüzünde usanmış bir ifade vardı. Etrafında top gibi sıçrayan deli Emine'ye şaşkın şaşkın bakıyor ve o ikide bir de kendisine çarptıkça düşecek gibi sallanıyor, etraftakileri güldürüyordu. Deli Emine'nin oyunu daha serbest seyretmek isteyen yeni dünyanın ise ortada sadece kalabalık ettiğini gören birkaç kişi ''Otursun şu karı yerine canım'' diye humurdanmaya başladılar. Biraz sonra seslerini daha yükselterek ''Ne diye dinlenip duruyorsun orada? Oynayacaksan oyna, yoksa çekil otur'' diye bağırdılar. Yeni dünya önce ne söylendiğini anlamamış gibi yüzünü buruşturup sesin kaldığı tarafa döndü. Kırmızı gözlerini büzerek karanlığa bir müddet baktı. Sonra sahiden yerine oturmak ister gibi ellerini yanlarına salıverdi. Fakat bir an tereddüt ettiği görüldü. Bir anda kafasından neler geçtiği, içinde nelerin olup bittiği bilinemezdi. Ama senelerden beri savaştığı meydanı bu kadar kolay kolay bırakıp çekilmek istemediği belliydi. Yüzünü yeniden bir allık kapladı. Yanakları birkaç kere ürperdi. Birinin üstüne atılmak istiyormuş gibi gözlerini orada bulunanlarda hırsla dolaştırdı ve kapının yanında oturan ihtiyar aşığı görünce haykırdı. ''Doğru dürüst çalsana be! Nereden bulmuşlar senin gibi selsemi? Ninni mi çalıyorsun?'' İhtiyar birdenbire durakladı. Fakat bu hücumu pek de yersiz bulmamış olacak ki cevap vermeden ve etrafına bakmadan çabucak sazını kucağına iyice yerleştirdi, tizinesini parmakları arasında çevirdi, var kuvvetiyle saza vurarak oynak bir havayı, bozuk düzen fakat mümkün olduğu kadar çok gürültüyle çalmaya başladı. Bu sırada yeni dünyanın incecik vücudu ortada gerilmiş bir yağ gibi hareketsiz duruyor ve bekliyordu. Sazın ilk vuruşlarıyla birlikte bu vücut kendisinden beklenmeyen bir çeviklikle harekete geçti. Boyalı saçlarını savurup yüzüne dökerek ve başını bir göğsüne bir arkaya atarak ortada fırıl fırıl dönmeye başladı. Şimdi Deli Emine ona yetişemiyordu. Ellerini başının üstünde birleştirip kaşıkları dışarıda kalan sapları görünmeyecek kadar hızla birbirine vuran, kısa fakat yine görünmeyecek hızla adımlarla atan yeni dünyaya çarptıkça bu sefer o sendeliyordu. Kenarda oturan ve dünyanın hiçbir hadisesiyle ilgilenmelerine imkan olmadığını sandıracak kadar ruhları kütleşmiş görünen köylülerin bile yüzünü memnun bir gülümseme kaplamıştı. ''Avratlar kızıştı ha!'' diye birbirlerini dürtüyorlar ve daha rahat oturmak için yanlarındakilerini iteliyorlardı. Kadınlar yorulmak bilmiyorlardı. İhtiyar aşık ara sıra durup parmaklarını uyuşmuş gibi havada geldikçe onlar sabırsız adımlarla geziniyorlar ve zavallı adamın dinlenmesine meydan vermeden hemen başka bir hava çaldırmaya başlıyorlardı. Yeni dünya her an yeni bir maharetini ortaya döküyordu. Kah bacaklarının arasında, kah ensesinde kaşık çalıyor, belini arkaya büke büke başını topuklarına değdirecek gibi oluyor. Bu vaziyette kollarını havada yılan gibi kıvırarak kaşıklardan bazen baygın, bazen kesik, bazen de birdenbire hızlanıveren sesler çıkarıyordu. Kendisini seyredenleri unutmuş gibiydi. Hiç kimseyi görmeden sadece oynuyor, oynuyordu. Şakaklarından oluk gibi terler süzülüyor, gözleri kor gibi yanıyor, saçları savruluyor ve durmadan oynuyordu. Deli Emine bu sıska karıdan geri kalmamak için bütün gayretini harcıyor, aynı hünerleri gösteremese bile kendine mahsus bir takım inceliklerde etrafındakilerin bilhassa sekide oturanların kalbini avlamaya çalışıyordu. Göbek atarken önünde oynadığı adamı kucağına yaslanır gibi oluyor, saçlarını onun yüzüne savuruyor, pembe ipekli entaresini daha sık yukarı kaldırıp butlarını gösteriyordu. O da adam akıllı kararmıştı. Kapının kenarında oturan aşığın bile yüzü belli olmuyordu. Nihayet ihtiyar adam birdenbire çalmayı kesip sazı yanına bıraktı. ''Bittim gayrı, bende hal kalmadı.'' diye homurdandı. Kapının yanında ayakta duran düğün sahibi misafirleri ve odada bulunanları yemeğe çağırdı. Kadınları alıp götürdü. Dışarı çıkarken yeni dünyanın da Deli Emre'nin de bacakları, hatta bütün vücutları titriyor gibiydi. Gece yemekten sonra bir kısım delikanlılar davulcularla birlikte köyün kıyısında sinsin oynarlarken asıl hovardalar daha da geniş olan köy odasında toplanıp orada alem yapmaya başladılar. İhtiyar aşığın yanına bu sefer komşu köyden gelen genç bir oğlan da katılmıştı. Küçücük cürasını göğsüne dayayıp ince sesiyle türkü söyleyerek çalıyordu. Kadınlar ortada dolaşıp etrafa rakı ve büyük bir bakır sahandan salata veriyorlardı. Ara sıra oynasalar bile birinin kadehinin boşaldığını görünce hemen oyunu bırakıp o tarafa koşuyorlar, gözlerini süzüp rakıyı dolduruyorlar, sonra bir kadeh de kendi ağızlarına atıyorlardı. Gece ilerleyip hava serinledikçe sinsin oynayanlar da birer birer gelmeye başladılar. Karşılıklı iki duvara asılan gaz lambalarının sarı ışığı altında birer kenara çöktüler. Kendilerine verilen rakıyı yüzlerini buruşturmadan bir nefeste içip yeniden dolan kadehi karşılarındaki kadına uzattılar. İki kadında da yorgunluk alameti yoktu. Hele yeni dünya büsbütün canlanmış, tazeleşmiş görünüyordu. Yüzünü yeniden boyamış, gözlerine kıyasıya sürme çekmişti. Halinde de eski terslik kalmamıştı. Kendisine her laf atana gülerek cevap veriyor, hiçbir dokunaklı sözün altında kalmıyor, hatta önlerine bakıp mahcup mahcup oturan bazı toy delikanlılara kendisi musallat olup takılıyordu. Hakkındaki kanaati değiştirmiş gibiydi. Kadehleri birbiri arkasına gözünü bile kırpmadan diktiğini görenler, ''Yaman karıymış be, dehşetmiş!'' diyorlar, boyuna rakı uzatıyorlardı. Hancı Yakup Ağa ile beraber itibarlı bir köşeye kurulan efendiler de rakı içmekte başkalarından geri kalmamaya gayret ediyorlardı. Onlar da adet böyleymiş diyerek kadehleri bir defada deviriyorlar ve her defasında kadehlerini yanlarına oturup düğüne şeref veren karakol komutanıyla tokuşturuyorlardı. Yeni dünya daha çok bu tarafa itibar ediyor, gündüzün olup bitenleri unutarak Yakup Ağa ile şakalaşıyor, rakının yarısını onun iri göbeğine dökerek fukaranın hakkı kalmasın diye nükte yapıyordu. Gündüzki oyun müsabakası bu gece bir rakı içme müsabakası haline gelmişti. Koca şişeler boşalınca düğün sahibi Hüseyin etrafında dolaşan akrabasından bir çocuğu çağırıp kulağına bir şeyler söylüyor. Birkaç dakika sonra yeni şişeler gelip açılıyordu. Hüseyin hali yorgun ve benzi sarıydı. Fakat sırıtmaya çalışıyor ve misafirlere karşı bir kusur işlemekten korkan gözleri sanki herkesten bir işaret, bir emir bekliyordu. Köy odasındaki toplantı gece yarılarına kadar sürdü. Kadınlar ortalığı birbirine katarak oynadılar, göğüslerini bağırlarını açtılar. Avazları çıktığı kadar kahkahalar atarak rakı dağıttılar. Yakup Ağa dayandığı yerde horul horul uyumaya başladı. Şehirli efendiler sarhoş olup kustular. Sonra Hüseyin'le akrabası olan çocuğun kollarına asılıp sallana sallana ve geğire geğire misafir edildikleri eve gittiler. Karakol komutanı birkaç köylüyü laf olsun diye payladı ve kim olduğu için pek anlaşılmayan küfürler savurdu. Delikanlılardan bir kısmı olduğu yere yuvarlanıp sızmış, bir kısmı dağılmıştı. Fakat hala dimdik duranlar ve içenler vardı. Bir aralık duvarlarda karşılıklı yanan lambaların karardığı görüldü. Hüseyin bu sefer de kaza adam saldı. Fakat giden eli boş geldi. Bütün köyü alt üst etmiş, gaz bulamamıştı. Yavaş yavaş dağıldılar. Hüseyin ayakta duramayacak kadar sarhoş olan karıları eliyle götürüp emniyetli bir yere yatırdı. Ertesi gün erkenden arabalar koşuldu. Birkaç delikanlı atlarını eğerleyip köyün sokaklarında koşturdu ve etrafa çamur saçtı. Bu mevsimde tarla işi olmadığı için gelin getirmeye gidenler epey kalabalıktı. Tek ve çift atlı 15 kadar arabayla 10-12 atlı köyün alt başındaki çeşmenin yanında toplandılar. Kadınlar evvela çocuklarını, sonra kendilerini yerleştirmeye uğraşıyorlar, bir türlü de yerleşemiyorlardı. Şehirli efendiler ise bindikleri arabaya çizmeleriyle bağdaş kurmaya çalışıp duruyorlardı. Genç davulcu eğersiz bir doru ata, babası da kara bir eşeğe binmişti. Halkı çabuk harekete getirmek ister gibi boyuna çalışıyorlardı. Köyün bütün çocukları arabaların toplandığı yere birikmişti. Bir kısmı beraber gidemediği için ağlıyor, bir kısmı çeşmenin ayağından meydana gelen geniş çamur deryasında şu yana bu yana koşuyor, köyün bütün ormanını teşkil eden oradaki 3-4 yapraksız söğütten atlılara değinip koparıyordu. Gelini bindirmek için şehirden bir fayton getirmişlerdi. Buna Güven ablası iki çocuğuyla binmiş, Hancı Yakup Ağa'nın karısını da yanına almıştı. Nihayet yeni dünya ile Deli Emine de göründü. Hüseyin onları daha sabahtan kafayı çekmeye başlayan delikanlıların bulunduğu bir arabaya yerleştirdi. Emine tekrar seyahat kıyafetini giymiş, ayağına yün çoraplarla mest lastikleri, sırtına pazan entaresiyle hırkasını ve mantosunu giymişti. Yeni dünya ise incecik entaresinin üstüne geçirdiği hazır yün hırkanın içinde titrer gibiydi. İkisinin de yüzlerini yıkamadan geldikleri birbirine karışmış boyalarından anlaşılıyordu. Yeni dünyanın dünkü canlılığından eser kalmamışa benziyordu. Çabuk çabuk nefes alıyor, eliyle ağzını kapatarak sık sık öksürüyordu. Gelinin köyüne kaç saate gidileceğini sordu. 9 saatte cevabını aldı. Amanın, ben o kadar yola dayanamam ki diye söylenecek oldu. Fakat bu itirazı duyan yahut aldırış eden bulunmadı. Hava kapalı ve serindi. Kafile nihayet yola dözülünce hafiften bir yağmur da başladı. Bazı yerlerde sadece bir araba izinden ibaret olan yollar bozuk, taşlık ve yer yer çamurluydu. Ara sıra arabanın biri çamura saplanınca ötekiler de durup el birliğiyle kurtarıyorlar. Fakat biraz sonra koşum kayışı kopan yahut atları huysuzluk eden bir araba yüzünden tekrar bir müddet beklemeye mecbur oluyorlardı. Delikanlıların bindiği küçücük sıska atlar da köyde birkaç adım koştuktan sonra bütün cevherlerini tüketmişe benziyorlar ve mazlum eşekler gibi başlarını önlerine sarkıtıp ağır ağır yol alıyorlardı. Arabaları idare edenler her arızada sunturlu küfürler savuruyorlar, atları kamçılayıp büsbütün huysuzlaştırıyorlar, karılarını ve çocuklarını tersliyorlardı. Yalnız erkeklerin bindiği birkaç arabada rakı şişeleri açılmıştı. Dilemini elindeki yarım kiloluk bir şişeyi bir sağına, bir soluna, bir karşısına uzatıyor, sonra da kendi dikiyordu. Yeni dünya birkaç saat yolculuktan sonra fenalaştığını söyledi. Arabanın kenarından eğilerek kustu, bir köşeye sıkışıp yattı. Fakat boyuna vızıldanıyor ve dünkü mağlubiyetin acısını iğneli sözlerle çıkarmak isteyen Deli Emine'ye fırsat veriyordu. Emine, madem yapamayacaktın, bu zanaata girmeseydin. Yahut, bizim zanaata giren insan iki kadeh rakı içip iki oynayı verince böyle yıkılmaz diye ona merhametle bakıyor. Sonra bir kolunu yanındaki 15-16 yaşlarındaki delikanlının boynuna dolayıp öteki eliyle şişeyi çocuğun ağzına dayıyordu. Bütün bu gürültü patırtı ile hiçbir alakaları yokmuş gibi yüzlerinde sarsılmaz bir sükun ile yollarına giden iki kişi baba ile oğul davulcuydu. Arabalardan kendilerine uzatılan şişeleri alıp birer yudum içiyorlar, ara sıra bir köye yaklaşınca davulları çalmaya başlıyorlardı. Genci çıplak atın üstünde davulu havaya fırlatıp çalarak türlü hünerler yapıyor fakat ne o ne babası bir an bile yüzünün sükun dolu ifadesini değiştirmiyordu. 2-3 saatte bir azıcık mola veren arabalar sabahtan beri çıplak ve çakılı bir sırttan inip çıplak ve çakılı bir sırta tırmanıyorlar. Bomboş, bir tek ağaçsız, kirli ve soğuk tabiatın ortasında arkalarında çamura çizilmiş bir sürü araba izi ve yer yer hayvan pisliği bırakarak ilerliyorlardı. Ara sıra bir araba duruyor, içinden bir çocuk yahut bir kadın inerek bir taşın arkasında kayboluyor, sonra atlar kafileye yetişmek için bir müddet dört nala kalkıyor. Araba iri taşlara çarparak sağa sola savruluyor, içindekiler bağırışıyordu. Arabacılar da sarhoş olan bazı arabalar birden hızlanıp devrilecek gibi yana yatıyor, öteki arabacılar kendi hayvanları da ürkecek gibi kızıp küfür savuruyorlar, yeni dünya benzi ölü gibi sararmış bütün vücudu titreyerek belki dördüncü defa kusuyor, Deli Emine hala yanındaki oğlanın boynuna sarılıyor, şehirli efendilerin ikisi de arabada boylu boyuna uzanmış uyuyordu. Ancak akşam karanlığı çökmeye başladığı sırada gelinin köyüne yaklaştılar. Arabalar durdu. Herkes inip üstünü başını düzeltti. Atlılar bir araya toplandı. Davulcular alabildiğine çalmaya başladılar. İleride köyün kenarında hak almaya gelen erkek tarafını karşılamak için kız köyünün delikanlıları toplanmıştı. Onların arasında da atlılar vardı. Bunlar gelenleri geri çevirmek ister gibi bağırışarak bu yana at sürdüler. İki taraf karşılaştı. Sonra erkek tarafının delikanlıları seymen düzdüler. Gelinin köyüne oynaya oynaya girmek lazımdı. Deli Emine tekrar soyunmuş, yüksek ökçeli iskarpinlerini giymiş yere atlamıştı. Hala arabada bitkin bir halde yatan yeni dünyayı ''Kalsana kız, madem bu zanaata girdin oynayacaksın'' deyip duruyordu. Yeni dünya büyük bir gayret sarf ederek kendini toplamaya çalıştı. Ayakta durmakta zorluk çektiği görülüyordu. Kısa, yeşil ve incecik gün hırkası, gitgide artan yağmurda ıslanmış, sahibine sıska bir kedi hali vermişti. Eliyle ağzını kapayıp öhü, öhü diyerek seymenlerin önüne geçti. Katar ağır ağır ilerlemeye başladı. Davullar alabildiğine çalıyor, Deli Emine naralar atıp yıkılarak oynayan seymenlerin önünde sıçrıyor, halkalar çiziyor ve ellerini güç hal ile kaldırıp kaşıkları çalmaya çalışan, iki adımda bir boğulacakmış gibi öksüren yeni dünyaya ''Hadi seni, bu halin vardı da ne girdin bu zanaata?'' diye laf yetiştirmekten geri kalmıyordu. Yeni dünya köyün kenarına kadar olan birkaç yüz adımlık yeri yuvarlanmadan sonuna vardırabilmek için bütün gayretini sarf ediyordu. İçinde hayat namına ne kalmışsa hepsini kamçılayıp mesleğinin haysiyetini kurtarmak, gelinin köyüne oğlan tarafı da amma kara bulmuş ha dedirtmemek lazımdı. Bu zanaata girmiş birisi için bundan daha büyük bir ayıp olamazdı. Fakat öksürükler bırakmıyordu. Tam kendini davula uydurup döneceği yahut kaşıkları hünerle şakırtacağı sırada boğazına bir gıcık gelip dayanıyor, onu boğacak gibi oluyordu. Buna rağmen kız tarafının pek yüzüne batmadan, çamurlara yuvarlanıp kalmadan köyün kenarına kadar oynaya oynaya geldi. Orada düğün sahibi Hüseyin'e giderek "Aman Hüseyin ağa, öldüm ben, beni bir yere götür yatır" dedi. Gece yeniden düğün başladı. Delikanlılar yine içiyorlar ve köyün kenarında sinsin oynuyorlardı. Deli Emine erkekleri bırakıp gelin evine, gelin evini bırakıp erkeklerin yanına koşuyor. Yolda kimsenin gözüne çarpmadığı halde burada sanki birdenbire meydana çıkıveren ihtiyar aşık yine kapının yanında oturup sazını çalıyor. Şehirli efendiler misafir oldukları evin sahibinden köyün sosyal ve ekonomik vaziyetini öğreniyor. Yakup Ağa biraz rakı içtikten sonra köşesinde horul horul uyuyor, civar karakollardan düğüne gelen iki jandarma bedava rakıyı bardak bardak dikiyor. Davulcu baba oğul yüzlerindeki sarsılmaz sükun ve ciddiliği hiç kaybetmeden ve yorulmak nedir bilmeden çalıyor ve bu sırada yeni dünya kendisini bıraktıkları ihtiyar bir kadının karanlık ve soğuk odacığında bir kilimin üstünde çarşafsız parça parça bir yorganın altında kah titriyor, kah cayır cayır yanıyordu. İhtiyar kadının pişirdiği çorbadan ve bulgur aşından bir yudum alamamıştı. Şimdi kadın onu bırakıp düğün evine gitmiş, ocaktaki ateş kararmış, içerisi zifiri karanlık olmuştu. Yeni dünya ara sıra iniyor, anacığım, anacığım diye söyleniyor. Sonra birdenbire öksürük geliyor ve kadın boğulmamak için yataktan yüzü koyun dönüp dirseklerinin üstünde biraz doğrularak dakikalarca bekliyordu. Bu sırada dışarıdan derin derin davulların sesi, sarhoşların narası duyuluyordu. Arasına birkaç el tabanca atılıyor ve kendinden geçer gibi olan kadını yerinden sıçratıyordu. Ev sahibi gece yarısına doğru geldi. Bir köşeye büzülüp yattı. Yeni dünya sabaha kadar inledi. Anacığım dedi. Bir yandan bir yana döndü. Cayır cayır yandı. Tir tir titredi. Ertesi sabah köyün ıslak damlarını ve taze ekilmiş tarlaları buğulandıran bir güneş altında arabalar yeniden koşuldu, atlar yeniden eğerlendi. Şehirden getirilen fayton gelin evinin önüne çekildi. Yüzünü örten kalın duvağın altında boyuna gözlerini silen kısa boylu bir kızcağız iki tarafa tutulan çarşafların arasından hızla geçerek faytona Yakup Ağa'nın şişman karısı ile görümcesinin arasına oturdu. Gelin arabasının başlarına çereler bağlanmış atları davuldan ürkerek tepindi. Bir sürü çocuk, yalın ayak, birçoğunun elinde birer kara ekmek, gelini görmek için arabanın etrafına yığıldılar. Şehirli efendiler kendilerine rahat bir araba ve atlarını yumuşak minderler seçtiler. Deli Emine dünkü delikanlıları bulup ortalarına oturdu. Düğün sahibi Hüseyin dünkünden daha yorgun ve üzgün şuraya buraya koştu. Nihayet arabalar ve atlılar yola düzüldüler. Kafile köyün dışına çıkmış, bir hali de ilerlemişti ki bir çocuk koşa koşa arkalarından yetişti. Yeni dünyayı bıraktıkları evin sahibi olan ihtiyar kadın da daha arkadan bağıra bağıra geliyordu. Sonraki birkaç araba durdu. Yeni dünyanın bu köyde unutulup yola çıkıldığı kimsenin aklına gelmemişti. Çocuk ellerini savura savura bir şeyler söylüyor fakat ne dediği anlaşılmıyordu. Biraz nefes aldıktan sonra "Hani o avrat, ninemin evinde koyup gittiğiniz avrat, işte o avrat" diye çabuk çabuk konuşmaya başladı. Ama bir türlü sonunu getiremedi. Bu sırada koca karı yaklaşmıştı. O da ellerini savuruyor, dişsiz ağzıyla geveleye geveleye bir şeyler söylüyordu. Hüseyin yanına sokuldu. O zaman koca karı durup bağırmaya başladı. "Bakın şunlara, Allah'tan korkmazlar. Hasta karıyı başıma saldıkları yetmedi de şimdi ölüsünü üstüme yıkıp gidiyorlar. Getirdiğiniz gibi alın götürün." Hüseyin şaşırdı. "Öldü mü ki?" "Öldü dedim ya, sabaha kadar ah etti, of dedi, beni uyutmadı. Ortalık ağrırken içim geçivermiş. Deminden uyandım. Baktım sesi çıkmaz. Yorganı çektiydim ki aman ne göreyim. Ağzından kan boşalmış da yatağı yastığı belemiş. Çenesi düşüvermiş de gözleri belerivermiş." Cenazenin başına kalması ihtimalini tekrar hatırlamış gibi telaşla bağırmaya başladı. "Sizin köyün hıyanet olduğunu kim bilmez ki? Dört gelin verdik de birini sağ koymadınız. Alın karıyı. Geldiği yere götürün. Benim gibi koca karı o cenazeyi nasıl kaldırır?" Hüseyin daha fazla dinlemedi. İhtiyarı arkasını dönüp orada bekleyen arabalara doğru yürüdü. Herkes yerine yerleştiği, önde giden arabalar da epey uzaklaştığı için ölüyü koyacak yer bulmak bir hayli zor oldu. Hüseyin içinde 10 ila 15 yaş arasında 7 çocuk bulunan bir arabayı güç halle geri çevirdi. Yeni dünyayı gelin evinden getirtilen eski bir kilime sarıp arabanın bir kenarına uzattılar. Arabacı atları sürdü, öndekilere yetişti, kafile tekrar yoluna koyuldu. En önde başları çevrili atlarıyla gelin faytonu, en arkada da yeni dünyayı taşıyan araba gidiyordu. Bir sürü çocuğun arasında birkaç avuç kuru otun üstünde uzanan ölünün sarsıntıyla kilimden dışarı fırlayan başı tekerlekler taşlara çarptıkça arabanın yan tahtalarına vuruyor, saçları kuru otlara ve samanlara karışıyordu. 1942. İki kadın. Kerim Ağa iki günden beri yataktan çıkamıyordu. Zaten 15 günden beri ayakta duracak hali yoktu ama tez canlı olduğu için evde oturamıyor, ya kahveye kadar gidip peykenin üstünde bağdaş kurarak sallanıp inliyor yahut da eşeğe binip bağa kadar uzanıyor. Henüz koruk halinde bulunan salkımların arasından çürük taneleri, vişne ağaçlarından sararmış yapraklarla kurumuş dalları ayıklıyor, akşam üzeri de daha yorulmuş, hastalığı daha artmış olarak geriye dönüyordu. Yolda ateş bastığı için gözleri kararıyor, eşeğin üstüne dalıp yuvarlanır gibi oluyor ve hayvanın boynuna sarılıp zor tutunuyordu. Bu sefer bu ishal yakasını bir türlü bırakmamıştı. İlk günler sürgünü keser diye hemen koruk ezip içmiş, faydası olmayınca bu pahalı zamanda yarım fincan kuru kahveyi koruk suyuyla kararak yemiş, yine bu netametli dertten kurtulamamıştı. Senelerden beri tesirini tecrübe ettiği ilaçların hiçbir kâr etmiyordu. Buruktur, bağırsakları sıkar diye avuç avuç vişne, 5-6 tane ham ekşi elma yedi ama her tedbir hastalığını daha da çok arttırdı. Nihayet 2 gün evvel karnımın suyunu alır diye istemeye istemeye midesine indirdiği leblebilerden sonra aşağısı büt bütün tutmaz oldu. Kahvede altına kaçırıp eve gelince karıları kendisini zorla yatırdılar. Pencerelerinin tahta kanatları sımsıkı kapalı olduğu için yalnız kapıdan ışık alan odanın ortasında incecik bir döşekte arka üstü uzanmış, gözlerini tavandaki direklerle bunların arasından görünen hasıra dikmiş, kah dalıp kah kendine gelerek bekliyordu. Pek zayıfladığı için yufka yatakta kemikleri ağrımaya başlamıştı. Odanın bir köşesinde yığılı duran yün çilteleri hasretle bakıyor, bunlarda da ne kadar rahat yatılacağını düşünüyordu. Karılarının bütün ısrarına rağmen kirletirim diye onları serdirmemişti. Şimdi kendisini böyle zar gibi yatakta hapseden pis hastalığa sövüp duruyordu. 45 seneden beri beraber yaşadığı ilk karısı Hacer, "İki döşek serelim Kerim Ağa, ihtiyar halinde rahat et. Yün döşekleri kabire mi götüreceksin?" dediği zaman neden razı olmadığına kızar gibi oldu. Fakat bu zamanda böyle bir yatağın 30-40 liradan aşağı olmadığını düşününce yine kendine hak verdi. Hacer kadın bugün yaprak yolmaya bağa gitmiş, genç karısı Esma da 3 yaşındaki çocuğunu alıp yunağa çamaşır götürmüştü. Kerim Ağa evde yapayalnızdı. Fakat çocuk değildi ya, Esma'nın sözünü uyup komşu Dul Makbule'yi başında bekletmeye razı olsa gönlü hiç rahat etmeyecekti. Ara sıra içi geçiverince karı evi dolaşıp bir şey aşırır, kimsenin haberi olmazdı. Bunu yapmasa bile beklemek için istediği haftada yarım şinik ekin verilir şey değildi. Kerim Ağa bir aralık, acaba vadem geldi mi ki diye düşündü. İnsan bunu bilse işini ona göre yoluna kor, tedarikini görür, parasının yerine haber verir, gönül rahatlığıyla ölürdü. Birdenbire karnına bir sancı girdi. Dışarı çıkmak için kalkmak istedi fakat hiç dermanı kalmamıştı. Kemikli elleriyle iki yanını tutunarak ancak oturacak kadar doğrulabildi. Yüzü acıdan gerildi. Acele acele soluyarak tekrar arka üstü yıkıldı ve daldı. Sokak kapısına hızlı hızlı vurulduğu sırada tekrar uyandı. Aşağıdan sesler geliyordu. "Kim var orada?" diye homurdandı. Ses pek hafif çıktığı halde karısı Esma cevap verdi. "Kahveci Rıza Çavuş'un kızı gelmiş. Bir sepet vişne istiyor." Kerim Ağa yerinde doğrulmaya çalışarak kısık sesiyle "20 kuruştan ver." dedi. Aşağıda tekrar konuşmalar oldu. Esma bağırdı. "15 kuruş getirmiş." "Olmaz, 20 kuruş." Sonra hızlı hızlı soluyarak "Sepeti getir bakayım." dedi. Esma, Rıza Çavuş'un kızının getirdiği sepeti alarak yukarı çıktı. Kerim Ağa sepetin ağzından biraz aşağıdaki bir yeri gösterdi. "Buraya kadar doldur da ver." dedi. Kapı kapanıp kız gittikten sonra Esma'nın getirdiği 15 kuruşu yastığın altındaki keseye koydu. Hacer kadın da gelmiş aşağı eşeğe bağlıyordu. Kapalı kanatlı pencerelerin arkasındaki sokaktan ineklerin geçtiği ve çocukların bağırıştığı duyuluyordu. Hacer kadın bağdan getirdiği yaprakları yukarı çıkardı, kocasına gösterdi. Kerim Ağa gözleriyle bir tarttıktan sonra "Yarın kasabaya pazara götür, 2 banknottan aşağı verme." dedi. Sonra Esma'ya döndü. "Aman, pek yandım. Bana ekşi pekmezden bir şerbet yap da gel." Esma aşağı indi. Biraz sonra tekrar yukarı çıkarak "Keside ekşi pekmez kalmamış. Anahtarı ver de dolaptan alayım." dedi. "Ne de çabuk bitirdiniz. Su yerine mi içersiniz ne? Tatlı pekmezden yap." Tatlı pekmez de kalmamış. Anahtarı versene. Eliniz kurusun. İstemem. Kadınlar Kerim Ağa'nın altını temizledikten sonra aşağı indiler. Karanlıkta oturup birer parça bazlama ile 3 gün evvelden kalmış birazcık yoğurdu yediler. Esma'nın oğlu küçük Necati doymadım deyince yukarıdakinden habersiz çocuğun önüne bir avuç vişne koydular. Kerim Ağa'nın yanına çıktıkları zaman ihtiyarın tekrar kendini kaybettiğini, yatakta sıçrayıp inlediğini gördüler. Esma korktu. Hacer, ne korkuyorsun dedi. 6 senedir koynuna girersin. Tut da altını temizleyelim. Hastayı bir sağına bir soluna devirip temizlediler. Her tarafı ateş gibi yanıyordu. Kalça kemikleri sivri dışarı fırlamıştı. Esma, ölür mü ki dedi. Hacer kuru elleriyle hastanın yorganını örterek cevap verdi. Elbet ölecek. Kaç yaşında ki? 70 var mı? Var olmalı. Beni almadan ölen karısı 2 oğul bırakmıştı. Biri seferberlikte kaldı, birisi hapiste. Benim ilkim sağ olsaydı şimdi 40'ında olacaktı. Esma bu hesaptan pek bir şey anlamadı, sustu. Necati minderin üstünde uyumuştu. O da adam akıllı karardığı için Esma ocağın üstündeki gaz lambasını yaktı. Hiç ses çıkarmadan bir müddet oturup bekleştiler. Sonra lambayı söndürüp birer köşeye kıvrıldılar. Gece yarısına doğru odanın ortasındaki yatakta bir hırıltı başladı. Evvela Hacer uyandı. Sürüne sürüne gidip Esma'yı bularak ''Kalk kız, kalk, can teslim ediyor.'' dedi. Fakat Esma 24 yaşın derin uykusundan kolay kolay uyanamıyordu. Hacer sesini yükselterek ''Kalksana kız, kalk da çırayı yak, Kerim Ağa kötüledi olmalı.'' diye bağırdı. Esma'dan evvel küçük Necati uyanarak ağlamaya başladı. Hasan'ın hırıltısı devam ediyordu. Genç kadın ''Ne var ki, çocuğa bir şey mi oldu?'' diye doğruldu. ''Çocuğa değil kız, koca adıma bir şeyler oluyor.'' Esma gerine gerine kalktı, lambayı almak için ocağa doğru yürüdü. Ayağı hastanın yatağına takılarak sendeledi ve korkuyla bağırdı. Kibriti bulmak için eliyle aranırken odanın sessizliğinden ürktü. Necati tekrar uyumuş, hastanın da hırıltısı kesilmişti. ''Öldü mü kimi? Hacer kadın.'' ''Ne bileyim kız, sen ışığı yak.'' Esma elleri titreye titreye kibriti buldu. Lambanın soluk kırmızı ışığı aşağıdan doğru vurarak genç kadının çenesini, uyku sersemi gözlerini aydınlattı. Başının gölgesini pek fazla büyüterek tavandaki direkleri ve hasırlara dağıttı. Odadaki her şeyi bu arada yatağında oturup gözlerini ovuşturan Hacer kadının bir tutamlık dağınık ak saçlarını turuncuya boyadı. Necati çamurlu ayaklarını gerip uzatmış, yarı açık ağzıyla nefes alarak uyuyordu. Ortadaki yatakta Kerim Ağa hiç kımıldamadan yatıyordu. Yüzü o kadar beyazdı ki gaz lambasının ışığı bile bu beyazlığı örtemiyordu. Hele aralık duran gözlerinin akı loş odada biraz sedef düğme gibi donuk donuk parlıyordu. Seyrek sakallı çenesi biraz sola ve göğsüne doğru düşmüş, deliklerinden ağarmış kıllar fırlayan burnunun ucu sivrilivermişti. Esma korkudan bir feryat kopardı. Oda kapısına doğru koştu. Fakat Hacer kadın hemen yerinden fırlayıp onu eteğinden tuttu. ''Sus kız, ne bağırıyorsun? Ölmüş işte. Gel çenesini bağlayalım.'' ''Bilmem ki Hacer ablacığım.'' ''Hadi, sağken üstüme kuma gelip koynuma girmesini bildiğinde şimdi ölüsüne dokunmaktan mı korkuyorsun?'' Genç kadın sebebini anlayamadığı büyük bir korkuya düşerek ortağına yalvardı. ''Ben isteye isteye sana kuma gelmedim ki Hacer ablacığım. Babam zorla verdi.'' Biraz durup cevap bekledi. İhtiyar kadının hiç aldırış etmeden ölüyle uğraştığını görünce ''Komşulara haber verelim.'' dedi. Komşular ne yapacaklar? Gece vakti el alemi uyandırınca Kerim Ağa'nın canı geri gelecek değil ya. Kocasının yanına çömelip çenesini bağladı. Ölünün kıvrılıp karnına doğru çekilen zayıf bacakları bir türlü dümdüz uzanmıyordu. Hacer kadın 2 eliyle diz kapaklarına basıyor fakat ellerini çeker çekmez dizler tekrar yukarı fırlıyordu. Esma Hacer kadının karşısında yere çömelmiş iri gözlerle bir ona bir kocasına bakıyordu. 24 yaşında olduğu halde bugüne kadar hiç böyle yakından ölü görmemişti. Hacer kadın Kerim Ağa'nın belini yokladı, bir şey aradı. Bulamayınca ölüyü biraz yana devirerek altını karıştırdı. Buradaymış diye mırıldandı. Ne aradın? Cevap vermedi. Ölünün donunun uçkurunu elinde tutuyor, bunun ucundaki bir düğme dişleriyle çözmeye uğraşıyordu. Biraz sonra uçkuru Esma'yı uzatarak, ''Sen sök, benim dişim kalmamış.'' dedi. Esma düğümü çözünce yatağın kenarına birbirine bağlı 2 anahtar düştü. İhtiyar kadın bunları yerden alarak doğruldu. Kapıya doğru yürüdü. Sonra arkasını döndü. ''Hadi gel kız.'' dedi. ''Sandığını açıp bakalım nesi var. Yarın hapisteki oğlun karısı gelirse bize bir şeycikler komaz.'' Esma birdenbire canlandı. ''Nasıl komazmış?'' ve eliyle minderdeki Necati'yi gösterdi. ''Bu çocuk onun değil mi? Onun hakkını kimsecikler alamaz.'' Hacer kadın merhametle güldü. Senin de dünyadan haberin yok ya dedi. Sen benim üstüme kuma geldin. Hükümet nikahı olmadın. Necati'nin mirasını kimse tanımaz. Esma inanmadı. Çocuk kimin çocuğu? Dünya alem biliyor. Piş değil ha. Fakat onun da içine bir şüphe girmişti. Hacer kadının arkasından yürüdü. Alt kattaki sandığı açtılar. İçinden birkaç gömlek, bir çuha yelek, birkaç yün çorap, bir gümüş tabaka, bir çakmaklı tabanca, bir bağ bıçağı çıktı. Eşyayı 2-3 kere karıştırdıkları halde para bulamadılar. Hacer kadın gömmüş olacak dedi. Ya gömmüş olacak. Nereye gömdü ki? Kim bilsin? Kız sana bir şeyler demedi mi? Ne gezer, hiçbir şey demedi. Yazık. Gençliğin de var. Ne diye bir gece gümünün yerini söyletemedin? Esma kızarıp önüne baktı. Hacer kadın, yukarı gidip urbalarını arayalım, dedi. Kerim Ağa'nın elbiselerinden iki mendil, bir gümüş köstekli bafun saat, 17 lira kadar da para çıktı. Hacer kadın aradığını bulamadığına kızmışa benziyordu. 40 sene kahrını çektim. Üstüme kuma getirdi, ağzımı açmadım da. Giderken paralarının yerini deyivermeden gitti. Boyu devrilesi. Devrildi ya Hacer abla. Mezarında rahat yatamayası. Gayrı ölesiye kadar gene böyle tarlada bağda çalışacağız ha. Gel kız şu parayı üleşelim. 17 lirayı bir sana bir bana Esma ile paylaştı. Fakat karşısındakine 8 verip kendisi 9 aldı. Ayrıca gümüş köstekli saati de çıkısına koydu. Ondan sonra tekrar ortalığı araştırmaya başladılar. Minderlerin altına, tavandaki dileklerin arasına baktılar. Bir şey bulamadılar. Esma ter ve toz içinde aramaktan vazgeçerek ''Hacer abla, parası yok muydu ola?'' dedi. ''Ölüsünü çakallar yesi, olmaz olur mu? Vardığımdan beri ırgat gibi çalıştım. Kendi de çalıştı. 6 yıldır sen de çalıştın. Ortada ne var ki?'' ''Her yıl en aşağı 700-800 banknot ekin satıp alırdı. Vişnesi, üzümü de başka.'' Fakat artık o da aramaktan yorulmuştu. Ölünün uçkurundan çıkan anahtarların büyüğünü eline aldı, biraz düşündü. ''Hadi aşağı gidelim de kilitli odayı açalım. Aş pişirelim, bazlama yapalım.'' dedi. Sonra daha çok kendi kendine söylenerek devam etti. ''Rahat yatamayası. 40 yıl evinde oturdum. Koca öküz gibi çalıştım. Bir gün doyunca yemek yemedim. Gene de sesimi çıkarmadım. Nasıl olsa bir gün ölürde her şeyler bana kalır.'' dedim. Allah'tan korkmadan paralarını yanına alıp gitti. Tekrar Esma'ya döndü. ''Ne yüzüme bakıyorsun kız? Gençliğin var diye mi güveniyorsun? Kucağında piçin de seni kim alır?'' İl orağına gidince aklını başına devşirirsin. Hadi durma. Gidelim de ne varsa çıkaralım. Doyasıya bir yemek yiyelim. Kiler işini gören odayı açtılar. Un, yağ, tarhana, pekmez, daha ellerine ne geldiyse dışarı taşıdılar, ocağı yaktılar. Çatırdayarak yukarıya doğru uzanan alevlerin ışığında birbiri arkasına hiç durmadan hamur yoğurdular. Yufka açtılar, çorba kaynattılar, pekmez şerbeti yaptılar. Bazlamalarına bulama sürdüler. Yemekten tıkınır gibi olunca bir müddet durup konuştular. Kerim Ağa'ya ilendiler. Sonra tekrar bir şeyler pişirip hazırlayıp yemeye başladılar. Ortalık ağardığı zaman ikisi de yerlerinden kımıldayamayacak hale gelmişlerdi. Fakat kapının önünden ilk geçen sığırların gürültüsü daha fazla beklenemeyeceğini, felaketlerini köylüye haber vermenin tam zamanı olduğunu onlara hatırlattı. Yukarı çıktılar. Hacer kadın başına bir çaput örttü. Esma horul horul uyuyan Necati'sini kucakladı. Ortada yatan ölüye bir göz bile atmadan aşağıya inip kapının önüne fırladılar. Bütün yakın evleri, hatta sokakları kaplayan yanık bir sesle bağırıp ağlaşmaya başladılar. Hacer kadın, ''Amanın komşular gitti, dünyasına doymadan gitti.'' diye ağlarken Esma da uykudan birdenbire uyandırıldığı ve ne olduğunu anlayamadığı için avaz avaz bağıran çocuğunu kucağında sallıyor. ''Vay benim 3 yaşında yetim kalan Necati'm.'' diye köyün havasını çınlatıyordu. 1942